Yaptım ya, yapalım mı?
Ben kaydı başlattım her ihtimale karşı.
Sizi biraz tanıyorsam zaten siz çoktan başladınız.
Merhaba arkadaşlar. Siz de burada merhaba diyebilirsiniz.
Merhaba. Başladık mı?
Merhaba.
Sen çaktırmadan başladın yine.
Yani işte elimizden geldiğince biz de. Bugün yeni bir formatla sizle beraber olacağız. Bu formatımızın adı Cenerik Mahmut'a Sor. Şimdi Cenerik Mahmut kim? Cenerik Mahmut aslında buradaki bilen kişimiz. Mahallenin bilen abisi. Siz soru soracaksınız. O gidecek araştıracak sizin yerinize. Belki de tecrübesi olduğu bir konu. Ama tecrübesi yoksa da gidecek bunu insanlara soracak. Belki de programa konuk alacak. Biz bu hafta bir bilmediğimiz bir soru için Erman'ı çağırdık. Merhaba Erman.
Merhaba.
Aslında Erman'ı herkes tanıyordur diye tahmin ediyorum. Erman birkaç defa zaten Code Fiction'in gönül dostlarından diyelim. Bir dergiden bir sürü programa geldi yani.
Evet, geçen fark ettim Ömer. Bir sizin bu hani bir dakikalık araya podcast reklamları almaya başladınız ya.
Evet.
O podcast sahiplerinden bir tanesi beni de mentionlamış işte. Çok teşekkürler Code Fiction ekibi falan diye. Ben de hiç bozuntuya vermedim. Rica ederiz. Önemli değil falan. Bayağı o yüzden yandan şey yapıyorum yani.
Ama zaten grubun üyesi sayılırsın Erman. Öyle değil mi?
Evet. Öyle hissediyorum zaten.
Bugün aslında şey şimdi yani bu programın temel amacı şimdi biz şey yapmıyorum öyle kendimizi büyük görerek böyle sorularınıza, dertlerinize derman olacağız değil ama bildiğimiz kadarıyla dilimiz döndüğü kadar sizden gelen soruları cevaplayacağız. Çünkü bu sorular çok fazla geliyor. Üst üste aynı sorular gelmeye de çok fazla başladı. En azından bunları böyle bir platformda toplayıp cevaplayalım dedik. Hatta bununla ilgili sosyal medya hesapları da başlatıyoruz. Bunların da şeylerini yapacağız yakında, duyurularını yapacağız.
Sosyal medya hesabı olarak Curious Cat'i açtık. Onun dışında Twitter'dan bize yazabilirsiniz. Facebook grubumuz var. Yani aslında bize ulaşabileceğiniz çok fazla yer var. Soruyu sorarken sadece anonim olmamasını bize iletirseniz biz ona göre davranıp bir şekilde cevaplamaya çalışacağız.
Peki,
o zaman ilk soruyu...
Ondan önce şey diyebilir miyim Fırat? Mesela ne gibi sorular sorabilirler?
Ya aslında yazımla alakalı olabilir. Ne bileyim kariyer deneyimiyle alakalı olabilir. Öğrenci olabilirler. Belki de kendilerini geliştirmek istiyorlar. Akıllarına bir teknoloji takıldı. Onunla alakalı sorular sorabilirler. Aslında Code Fiction'ın kapsadığı her konuda soru sorabilirler.
Güzel. O zaman başlayalım mı?
Okey. İlk sorumuz Dertli Android'den geliyor. Diyor ki, merhaba Cenerik Mahmut abi. Yaklaşık 2 yıldır profesyonel olarak toplamda 3 yıldır Android geliştirici olarak uygulamalar geliştirmekteyim. Kurumsal olmayan bir firmada çalışıyorum. Kendimi geliştirmek adına kütüphaneler geliştirip yeni teknolojileri takip etmekteyim. Ama nedense hep bir geç kalmışlık hissi var içimde. Kendimi tek başına yeterince geliştirememekten korkuyorum. Sence abi daha büyük firmaları ve daha iyi yazılım ekipleriyle çalışarak kendimi daha mı iyi geliştiririm? Demiş ilk sorumuzu soran kişi. Yani aslında bu konuyu ilk açmak istediğim kısım tek başına yazılım geliştirme kısmı benim burada. Yani burada tek başına dediğine göre ortada bir takım olmadığını düşünüyorum değil mi?
Ben de öyle anladım. Yani sanki kendi başına iş alıyor ve işi yapıyor, bitiriyor ama doğru teknikleri, yöntemleri uygulayıp uygulamadığından emin olamıyor.
Evet, evet. Yani sanki burada tek başına yazılım geliştirme konusunda insan geliştirebilir ya. Yani çok sorun değil aslında bakarsan. Öğrenebilir de bence. Burada benim aslında sıkıntı yaratacağını düşündüğüm konu takımla birlikte çalışmak. Yani bu insan takımla birlikte çalışamıyor. Ve takımla birlikte çalışmadan da takımla birlikte çalışmayı öğrenemiyorsun. Bir harmoni yaratamıyorsun sanki.
Evet. Yani ben de katılıyorum ona. Aslında biraz da şey böyle, biraz daha böyle agresif bir cevap da verebiliriz. Toplamda mesela 3 yıldır Android geliştirici olarak uygulamalar geliştiriyormuş. Bence bu süre zarfında en az 2 firma değiştirmiş olmalıydı belki de. Çok mu agresif oldu?
Ya ben agresif bulmuyorum bunu. Ben de böyle uyguladım. Hatta şimdiye kadar hep böyle uyguladım. Herhangi bir zararını gördüğümü düşünmüyorum. Bir sürü farklı insan tanıdım. Bir sürü farklı yazılımcı tanıdım. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Yani sanki burada insan tanımak, beraber farklı insanlarla çalışmak çok avantajlı bir durum yaratıyor insana.
Evet. Sen de düşünüyorsun Erman. Mesela şimdi hani teknik bir taraftan değil ama sonuçta sen de teknoloji içindesin. Teknik bir hani işin teknik tarafını yapmasan da aslında ürün geliştirme, ürün yönetme tarafında. Mesela benzer problemler var mı sizin tarafta da?
Bence aşağı yukarı aynı. Yani teknik de olsa, teknik olmasa da bence bu soruyu aşağı yukarı aynı cevabı verebiliriz. Öncelikle ben şeyi belirtmek istiyorum. Şöyle bir not vardı sanki sorunun içine gizli. Hani bir kendimi yetersiz görme sendromuna, yeterli geliştiremiyorum mu sendromuna kapıldım gibi. Bence o sendrom çok şey değil, çok nasıl diyeyim, çok doğru değil. Ben mesela bunu gençlik dönemlerinde kendim de hissediyordum açıkçası. Hani insan sürekli yaptıklarını yetersiz buluyor. Daha iyisini yapabilir miyim? Daha çok okuyabilir miyim? İşte daha çok öğrenebilir miyim gibi. Bence hani her şeyin bir sınırı var. O çünkü kendinizi geliştirip o gelişmeyi hissetmeniz bir zaman alan bir şey. Dolayısıyla böyle hani bir iki ay çok çabalayınca ve bunun karşılığını hissetmeyince veya görmeyince etrafımızda insan öyle bir şeye nasıl diyeyim kendini sorgulamaya dönebiliyor açıkçası. En azından bende olmuştu biraz. Hani ya acaba yeterince okumuyor muyum? Yeterince geliştirmiyor muyum? Bir de bu sosyal medyanın büyüsüne de kapılıyor ya insan. Sanki etrafındaki herkes süper biliyor, süper kendini geliştiriyor, süper bir şeyler uyguluyor gibi. Dolayısıyla o sendroma bence çok kapılmamak lazım. Yani zaman geçtikçe hemen böyle pat diye olan şeyler değil belki. Ama zaman geçtikçe insan onu bizzat kendisi hissediyor bence. Diğer yandan da ben tek başına çok fazla geliştiremeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani evet bir yere kadar çıkabilir ama o çizgi bence çok üst bir çizgi değil. Ben şahsen takımla birlikte çalışmasını tavsiye ederdim.
Evet benim de önerim aynen o yönde.
Ya ben de aynısını önereceğim. Ya takımla birlikte çalışırken bir de ne bileyim pair programming yapıyorsun. Bir kısa yol öğreniyorsun yanındaki kişiden. Ya da ne bileyim daha önce kullanmadığın bir dizayn pattern öğreniyorsun. Yani normalde belki de aklına bile gelmeyecek. Böyle 3 yıl tek başına çalışsan böyle bir şey görmeyeceksin. Ama bambaşka bir kişinin bilgisine ortak oluyorsun orada. O yüzden evet sanırım Cenerik Mahmut abi sana iş değiştirmeni ve daha iyi bir takımla çalışmanı öneriyor.
Bir de Fırat şeyi çok güzel söyledin. Bir süre sonra insan mesela benim etrafımda öyle tanıdığım yazılım geliştirici arkadaşlarım var. O hatta biz ona kendi arkadaş yerimizde şey diyoruz. One man show. Yani o tek başına bir şey üretmeye alıştıkça belki o konuda kişisel özelliklerinle de örtüştüğü sürece evet belki basamakları çıkabiliyorsun hani kendini geliştirme noktasında. Ama bir süre sonra artık takım olamama şeyi başlıyor. Nasıl diyeyim rahatsızlığı başlıyor. Hani hep her şeyi bu sefer tek başına yapmak. Hani birisi sana yardım etse bile sen ya yardıma ihtiyacım yok ne yaparsam kendim yaparım. Kendi başıma yaparım gibi bir şeye giriyorsun moda. Bu da bence şey uzun vadeli tehlikeli. Yani insanın sonuçta birlikte çalışabilmeyi, birlikte üretebilmeyi öğrenmesi, buna açık olması lazım. Tek başına çalışıyor olsa bile X, T anında bir projede.
Abi çok güzel bir yere değindin. Ya bu tarz kişiler kendilerini bu yöne doğru kanalize ederse, takımla birlikte çalışmak istemiyorum noktasına kanalize ederse ama takımla da çalışmak zorundaysa bir noktadan sonra toksik insanlara dönüşüyorlar. Takımın da uyumunu bozuyorlar. Çünkü kendini rahatsız hissediyor. Rahatsız hissettiği için diğer insanları da rahatsız hissettirici duruma geliyor bir noktadan sonra.
Evet, aynen öyle.
Çok mu yüksek girdim ya oraya?
Biraz sert ama güzel. Bence güzel. bence güzel oldu bu.
Mahmut abi biraz sert çıktı ama bence de doğru. Yani özünde doğru kesinlikle.
Ya Mahmut abi böyle ara ara sert çıkışlar yapabilen bir insan. Ya alışmak lazım. Ama doğru bildiğinden şaşmaz.
Mahmut abinin de tonunu böylelikle yavaş yavaş keşfediyoruz.
Şey gibi halı sahada hani hafif göbek yapmış orta yaşlı ön libero'da oynayan takımı çekip çeviren abi benim gözümün önüne geldi persona olarak.
Çok güzel çok güzel. Forvet'e geçmez yüzden... ama.
Tabii yok forvet'e geçmez ama hani geriye gelmeyen takım arkadaşlarını da yüksek sesle uyarabilir.
Tabii bağır çağır.
Sonra da soyunma odasında haşlar değil mi onları?
Soyunma odasında bence... Hani sahadaki o agresifliğinden eser kalmaz. Zaten zevk almaya gelmiştik çocuklar gibi. Babacan tavırlar sergiler gibi geliyor bana.
Güzel, güzel.
Çok güzel.
Peki geçelim mi diğer soruya?
Diğer soru da şöyle başlıyor. Cenerik Mahmut abi, benim sorum biraz product yaklaşımıyla ilgili. Ben belli bir alanda bir açığı hissedip bu ihtiyacı çözecek bir yazılım çözümü B2B geliştirdim. SaaS olarak satın alınabilir durumda. Yani software as a service olarak satın alınabilir durumda. Ayrıca Türkiye'de bu ihtiyacı olan şirketlerle temas kurduğumda her birinden ürünü bambaşka yönlere yönelten ekstra özellik istekleri alıyorum. Şu da olsa kullanırdık, bu da şöyle olsa alırdık gibi. Benim çözdüğüm sorunun benzerlerini farklı sektörler için çözen global örneklere baktığımda ise hepsinin jenerik ürünler olduğunu görüyorum. Örnekle gitmek gerekirse Asana'yı task management için satın alıyoruz. Asana'yı olduğu gibi kabul ediyoruz. Asana satın alırken iletişimine ulaşıp bunun bizim şirkete e-postalarını otomatik task olarak import edildiğine olsa alırdık demiyoruz. Çünkü bu iş başka bir iş ve başka bir product. Nasıl Asana'dan, Jira'dan, Easyco'dan, Yemek Sepeti'nden custom geliştirme istemiyorsak benden de isteyemiyor olmaları gerek müşterilerin. Burada sorun ne olabilir? Teşekkür ediyorum şimdiden demiş. Erman, burada sana yönleniyoruz. Sana bakıyoruz.
Son cümlenin üzerine şey geldi aklıma. Hani sorun sende değil, sorun pazarda diyesin geldi. Açıkçası bu Türkiye'de çok sık, hani benim de duyduğum girişimcilerden ve B2B iş yapan insanlardan duyduğum bir serzeniş, öyle söyleyeyim. Tabii burada spesifik örneği bilemiyoruz ama ya iki açıdan yaklaşmak istiyorum. Birincisi, mesela soruda böyle dikkat çeken tehlikeli tırnak içinde bir şey vardı. Soruda diyor ki hani bir ihtiyacı gördüm ve ürün geliştirdim. Hani aslında bu çok doğru mu tartışılır. Çünkü hani ihtiyacı görüp geliştirmektense o ihtiyacı yaşayan insanlarla birlikte aslında hani fikri valide edip geliştirmek çünkü daha doğru olan yöntem. Hani bir belki böyle bir şimdi case'i de bilmediğim için çok net şey yapamıyorum ama hani belki böyle bir açığı olabilir sorunun, öyle söyleyeyim. Ama onun haricinde evet, Türkiye'de ne yazık ki B2B olduğu için tabii burada kurumsal şirketlerden bahsetmek gerekiyor. Böyle bir alışkanlık var, böyle bir kötü alışkanlık var. Hani bu noktada doğru olan ürün perspektifiyle bakacak olursak, yani ürünün o yaptığı işi tabii ki de genişletip onun dışına çıkmamak. Yani belki evet, roadmap'te böyle bir tık iki tık öne alabilirsiniz. Hani daha sonra düşündüğünüz şeyler size potansiyel bir müşterinizden gelirse onu öne çekebilirsiniz ama hiçbir zaman hani yapmayacağınız bir şeyi sırf bir müşteri istedi diye yapmaz. Bu aslında biraz lifestyle business dediğimiz, hani aslında bir yazılım şirketine, bir ajansa hani amiyane tabirle dönüşmüş olursun. Bu doğru değil dolayısıyla kesinlikle. Ama bu hani soru özelinde tam bilmiyorum tekrardan söylemem gerekirse. Ama söylediğim gibi böyle bir şey de var. Hani kafamda bir soru işareti de var. Acaba pazarda ihtiyacı olmayan bir şey yaptı da bu soruyu soran arkadaş, o yüzden mi hep böyle istekler geliyor?
Şimdi aslında ben de burada bir başka bir taraftan da yaklaşacağım. Şimdi Asana'dan bahsediyoruz mesela. Asana hani şu anda birçok müşterisi olan, birçok kişinin kullandığı bir task management ya da Jira mesela, benzer şekilde yani global olarak binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce kullanıcısı olan bir ürün. Ama bunların ilk çıkış aşamalarında markete girmeye çalıştıkları zaman muhtemelen benzer şeyler onların da başına gelmiş olabilir. Yani aslında birazcık da olgunlaşması da gerekiyor ürünün, değil mi? Yani ürün yönetimi yaparken birincisi senin söylediğin gibi gerçekten belki de gelen istekler, sen hani ürünü geliştiren kişi olarak farkında değilsin ama pazarın ihtiyacı olan istekler belki de. Birincisi, en önemli konu bu. İkincisi de belki de Jira'da ilk başta ilk early adapterlarıyla belki bu tarz şeyler yapıp bir value proposition üzerine çalışıyordu ve onların isteklerini daha ön plana çıkartıyordu. Yani biraz ürünün de stratejisine bağlı bu.
Evet, yani burada bir if condition, hani parantez açıyorum. Eğer gerçekten problem valide edilmişse o zaman yapması gereken oradaki arkadaşım bence, hani Türkiye'deki evet pazar belki olgun olmayabilir bunun için yeterince. Herkes böyle fikri bir taraflarından kendi özel tailor made dediğimiz hani bu terzi işi modele çekmek istiyor olabilir. O zaman mesela globalde bunu işte çeşitli ürünün şeyini bilmiyorum ama böyle küçük mecralarda işte bu Q&A siteleri, forumlar olabilir, ondan sonra sosyal medya olabilir. Bu gibi kanallarda bir şekilde o potansiyel müşterilere ulaşıp belki onlara götürmesi yerinde bir hareket olabilir. Veya büyük çaplı bir ürünse Türkiye'de de artık çok böyle büyük kurumların da sahibi olduğu veya özel oluşumların girişim hızlandırma merkezleri var. Belki onlara götürüp hani bir de işin profesyonel hani business site'ının da şeyini alabilir, belki bir nasıl diyeyim doğrulamasını alabilir.
Ya ben şey diyeceğim burada ya. Ya ben kendim müşteri yerine koyuyorum. Çünkü sıfırdan hiç ürün geliştirmedim. Ya müşteri olsam ben isterim ya. Yani giderim derim, bunu da yapabiliyor musun? Şunu da yapabiliyor musun? Hele ki tam ikna olmadıysam fikre, böyle bir şeyler koparmaya çalışırım yani. Ne bileyim, pazar gelişmemiş diyoruz. Yurt dışında farklı mı işliyor bu?
Yani orada şöyle bir ince çizgi var. Şimdi mesela Asana örneğinden yola çıkarsak aslında örnek çok şey değil bence. Yani Asana product'ı için işte e-mail'la bir entegrasyon, hani mesela Jira'da da vardır ya, mail gelir yeni bir task açıldığında. Siz ona reply dediğinizde o mesela yorum olarak düşer. Bu mesela bence çok absürt bir istek değil. Hani bunu bir potansiyel müşteriniz size ilettiğinde, hani belki siz bunu 6 ay bir sene sonra yapmayı planlıyordunuz. Ama öne çekip yapabilirsiniz. Ama gerçekten Türkiye'de şey de oluyor. Benim de hep arkadaşlarımdan duyduğum böyle örnekler var. Çok gerçekten böyle spesifik bir tool'ları var mesela, onlarla entegre olmak isteyen veya birebir kendi ihtiyacına yönelik. Bir de kurumsal şirketlerde şöyle bir refleks de oluyor. Yani oradaki orta düzey, üst düzey yöneticiler tecrübelerini bir şekilde yansıtmak istiyorlar oradaki ürüne. Hani o yüzden bir tavsiye verme, bir mentörlük yapma psikolojisi oluşuyor ister istemez. Bu da hani o ürünün sahibine sürekli feedback, sürekli geri bildirim olarak dönüyor. Yani bunu yönetmek de aslında bu işin bir parçası. Yani o bir, o sanatın bir parçası, öyle söyleyeyim. Yani gerekirse iyi polis, kötü polis, mesela benim böyle yaşadığım örnekler var. Ben hissediyorum toplantıda. Mesela oradaki kişi satışı not alıyor. Tabii ki hemen ben bunu ürün ekibine ileteceğim. Eminim belki o feedback'i 5. duyuşu ve ürün ekibi de ona aslında cevabını verdi. Ama yine de bir şekilde bunu böyle dengede tutup yönetmek gerekiyor aslında.
Yani müşterinin sırtını bir böyle bir şey yapıp sıvazlayıp teşekkür ederiz, harika bir fikir, ne kadar da güzel bir fikir gibi.
Evet, çünkü yeri geliyor bence oradaki kurumsal tarafta, yani B2B dediğimiz için business tarafında diyeyim. Öyle bir şey oluyor, söylediğim gibi böyle bir psikoloji oluyor. Söylediği şey doğru da olabilir tam tersi. Yani burada şey tabii çok kritik, hani böyle havadan konuşmak çok kolay değil bir konuyu. Ama mesela bence bu konudaki en güzel aslında, hani B2B ürün nasıl geliştirilir derseniz, hani akla gelen fikirden ziyade gerçekten o potansiyel müşteriyi bulup onunla birlikte sıfırdan geliştirmek. Ya şöyle bir ürün olsa kullanır mısın deyip kapısını çalıp sonra onunla birlikte itere ede ede onun artık para vermek isteyeceği bir noktaya o ürünü çekmek. Mesela aslında en güzel senaryo. Burada artık şeyden emin olmuş oluyorsun. Ben bir ürün yaptım ve bu ürünü hani hatta bir müşterimle birlikte geliştirdim ve artık o bana para veriyor. Demek ki onun gibi yerleri bulabilirim. Şimdi ona benzer mesela bir bankaya sattınız, başka bir bankaya gittiğinizde o çok farklı bir şey istiyorsa artık biliyorsun ki sorun senin üründe değil. O karşıdaki banka demek ki ekstra artık bir şeyler talep ediyor. Son olarak bir de şunu da ekleyeyim. Türkiye'de çok bunun da örneği var. Hani hayır diyemeye ki çok normal, anlıyorum bunu. Çünkü hayır diyememek aslında direkt maddi karşılığı olan bir şey. Yani evet dediğiniz zaman belki onun için ekstra bir ücret alabiliyorsunuz çoğu durumda. Dolayısıyla çoğu şirket bu hayır evet şeyini yönetemediğinden dolayı aslında bir girişimken, hani girişimlerin en önemli özelliği hızlı büyümesidir, scale edebilmesidir. Bir girişimken lifestyle business'a dönüyor. Yani 3-4 tane müşterisi oluyor. Ama işte bunlara yüksek miktarda fatura kesip onların her söylediğini yapan küçük birer outsource aslında şirketine dönüşüyorlar. Türkiye'de böyle çok örnek var benim gördüğüm.
Evet abi, aynen, ben de aynı şeyi söyleyecektim. Hatta benim gözümün önünde buna benzer bir örnek oldu. Bir oyun firması, akıllarında bir oyun var. Geliştirmek istedikleri bir Facebook oyunu vardı bundan yaklaşık 5-6 sene önce. Firma hala duruyor. Ama o dönemler bu oyunu geliştirmeye odaklanıyorlar ama tabii çalışanlarına bir şekilde para sonuçta vermen lazım. Bir taraftan yatırım bulmak da o zamanlar o kadar kolay değildi. Şimdi artık oyun sektöründe yatırım bulmak nispeten bir 6-7 sene öncesine nazaran daha kolay. Çünkü çok hype oldu oyun sektörü. O dönemler bu da yoktu. Dolayısıyla ajansa dönüştürmeye başladılar işlerini. Yani işlerinin mesela %40'ını başka firmalara oyunlar yaparak devam ettirdiler. Fakat bugünün sonunda işte şey baskısını yaratmaya başladı. Deadline baskısını yaratmaya başladı. Onun üzerine ekip mutsuz olmaya başladı. Ekibin büyük bir, önemli bir kısmını kaybetmeye başladı firma. Ve günün sonunda firma şey yapamadı. Mesela onu yönetemedi. Bu sefer başka taraflara gitmek zorunda kaldılar. Mesela bu aslında onun örneklerinden bir tanesi. Tabii B2B gibi değil ama yine de firmanın yapmak istediği şeye odaklanabilmesi için müşterisinde çok yakından çalışıp gerçekten bir ürüne odaklanması da gerekiyor bir tarafta.
Tabii çok benzer aslında. Bir de hani Mahmut abi yanlış anlaşılmasın, şey de demiyoruz tabii ki, yani siz ne olursa olsun müşterinize hayır deyin ve işte burnunuzun dikine gidip o ürünü geliştirin. Çok fazla çünkü şey örneği de var mesela. İşte bu bahsettiğimiz ajans modelinden mesela Opsgeni var. Yaklaşık 300 milyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Atlassian satın aldı. Siz de duymuşsunuzdur 6-8 ay önce. Mesela onun hikayesi de bir aslında tam bu anlattığımız ajans işi yapan bir şirketken orada biriktirdiği sermayeyi yanına alıp bir gün hayır artık ben bu şekilde işler yapmayacağım, bir product çıkartacağım, belki daha düşük fiyata satacağım ama daha çok müşterim olacak dedi. Ve orada biriktirdiği sermayenin gücüyle, know-how'un gücüyle opsiyonu oldu belki de. Hani dolayısıyla her durumda da siz müşterinize hayır deyin ve sürekli ürünün ihtiyaçlarını, yani ürünün daha doğrusu dikine gidin diyeyim. Böyle düşünmemek de gerekiyor. Hani o çok fazla case by case değişen bir durum. Veya belki bir mesela bazı girişimlerde de böyle bir App Store benzeri bir yapı olup hani aslında bir tane tailor-made yaptığınız ürünü sonra ona benzer şirketlere de satıp bir şekilde nakit akışınıza bir avantaj sağlayabileceğiniz, müşteri gamınızı genişletebileceğiniz bir durum da ortaya çıkabiliyor. Bu da mesela kimi zaman olumlu bir şey bile hatta. Çünkü büyük müşterileri de içeriye alıyorsunuz. Onların farklı ihtiyaçlarını görüp onlardan öğreniyorsunuz falan. Hani buradaki olay o durumun yani o an içinde bulunan maddi ve manevi durumun şartlarıyla birlikte düşünmek aslında.
Evet, zaten girişimci değil. Burada aslında girişimciliğe dönüşüyor. Yani işin zor kısmı, önemli kısmı da bu taraflar herhalde. Burada yapabildiğin manevralar ve bunu nasıl yönettiğin.
Evet, aynen öyle.
Yani Cenk Muhammed abi ne diyor bu insana? Yani bu soruyu soran kişiye ne diyor? Çok da net bir şey diyemiyor aldığım kadarıyla. Çünkü şartlar çok değişken.
Evet, şunu söylüyor. Eğer gerçekten product market fit denilen pazar ürün ihtiyacından eminsen hiçbir zaman yapmayacağın müşteriye özel bir şeyi yapma. Ona hayır de ve ona evet diyecek müşteriyi bul. Gerekirse yurt dışından bul. Ama ürünü kendi kendine böyle bir ihtiyaç var herhalde, pardon böyle bir problem var herhalde ya diye geliştirdiysen de bir varsayım üzerine bu müşteriden gelen feedbackleri de hemen böyle göz ardı etme diyor aslında.
Çok güzel dedi. Çok müthiş dedi evet bunu.
O zaman bu cevaptan sonra da bu haftalık kapatıyor muyuz programı?
Evet, bu haftalık kapayabiliriz. Her hafta iki soru cevaplamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Yani ilk program çıktıktan sonra sorularınızı bekliyoruz. Umarım beğenirsiniz.
Bu arada teşekkürler Erman katıldığın için.
Rica ederim.
Çok teşekkür ederim.
Valla seni daha çok görmek isteriz yani.
Her zaman. Ne zaman soru gelirse memnuniyetle.
Yani bize ne zaman product sorusu gelirse biz zaten direkt hızlı aramadan seni.
Hay hay, anlaştık.
Haydi hoşça kalın o zaman.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.